Ayrım 36.
Sayfa 101. Öğretmen yetiştirme ve istihdamı. Öğretmenler sayıları 600 bini aşan sayısal görüntüsüyle Türkiye'de önemli bir toplumsal kategori oluşturmaktadır. Değişen toplumda belirli bir formasyonla ömür boyu yetinmek artık çok güçtür. Bu olgudan hareketle mezuniyet formasyonlarını geliştirmeleri, yeni bilgi ve kültürlerle sürekli iletişim halinde olmaları gereken kesimlerin başında öğretmenler gelmektedir. Ancak Türkiye'de öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun bu tür önceliği olmadığı gözleniyor. Öğretmenler alanlarını ve alanlarındaki değişmeleri izlemek ve kendilerini yenileyecek kültürel yoğunlaşma becerileriyle yetiştirilmemektedir. Böyle bir öğretmen profiline sahip olan eğitimin kendisi ve toplumu için değer üretmesi, yeni yorum ve yaklaşımlara yönelmesi beklenmemelidir. Ülkemizde öğretmen yetiştirmede çok ciddi sorunlar yaşanmakta. Öğretmenlerimize gerekli olan yaşam standardı ve mesleki gelişim olanakları yeterince sağlanmamaktadır. Eğiticilerin eğitilmesi oldukça önemlidir. Eğitim sistemini ya da okulu geliştirme yeni davranış ve inançları gerektirdiğinden yeni öğretmenlerle ilgili olarak öğretmen yetiştirme olmazsa olmaz bir koşuldur. Bununla birlikte değişimin sürekliliğini sağlamak da öğretmenin kapasitesine bağlı olduğu için öğretmenlerin hem mesleki yeteneklerini artırmak hem de yaşam koşullarını iyileştirmek gerekmektedir. Yüksek Öğretim Kurumu tarafından 2008 yılında yayımlanan raporun program geliştirme bölümünde eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme programlarının yeniden düzenlenmesi başlığı altında belirtildiği gibi üniversitelerin öğretmen yetiştirme programlarında yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemenin ardından eğitim fakültelerinde uygulanan öğretmen yetiştirme programlarının çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip öğretmenler yetiştirmede yetersiz kaldığı bilimsel araştırma verilerine ve alan uzmanlarının görüşlerine dayalı olarak ortaya konmuştur. Bununla birlikte 2003-2004 eğitim öğretim yılından başlayarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk öğretim programlarında yapılan değişiklikler de öğretmen yetiştirme programlarının güncellenmesini gerektirmiştir. Bu doğrultuda eğitim fakültelerinin orta öğretim branş öğretmenliği hariç ilk ve orta öğretime öğretmen yetiştiren bölümlerinde yürütülen programlarda yapılan düzenlemeye 21 Temmuz 2006 tarihli YÖK Genel Kurulu'nda olur verilmiş ve bu programlar 2006-2007 akademik yılından itibaren uygulanmaya girmiştir. Ancak söz konusu düzenleme ve değişikliklerin öğretmen yetiştirme anlayışındaki kısa vadeli etkileri ve sonuçları hakkında değerlendirme yapmak için elimizde yeterince güvenilir veriler bulunmamaktadır. Türkiye hızlı nüfus artışı olan ve nüfusunun büyük çoğunluğu çocuk ve gençlerden oluşan bir ülkedir. Nüfus artışına paralel olarak artan öğrenci sayısı nedeniyle okul ve öğretmen ihtiyacında sürekli bir artış söz konusudur. Buna karşın 2007 yılında öğretmen açığı Ankara Ticaret Odası'nın raporuna göre 150 bin, kimi sendikalara göre 1000, kimisine göre de 200 bini bulmaktadır. Ayrıca 1999-2000 öğretim yılında yüksek öğretimde toplam öğretim elemanı sayısı 64.169'dur. Ülkemizde bir öğretim üyesi başına 35 öğrenci düşerken Avrupa Birliği ülkelerinde 15 öğrenci düşmektedir. Özellikle yeni kurulan üniversitelerin öğretim elemanı temininde yaşadığı sıkıntılar devam etmektedir. Ancak son zamanlarda öğretmenlerin istihdam şekillerinde pek de olumlu sayılamayacak gelişmeler yaşanmaktadır. Öğretmenlerin kadrolu istihdamı yerine sözleşmeli ya da ücretli öğretmen istihdamı yoğun eleştirilere karşın genişleyerek devam etmektedir. Bu durumun görevlerini ve görevlerinin gerektirdiği işleri yerine getirmede öğretmenleri olumsuz etkileme olasılığı yüksek görünmektedir. Aynı işi yapan iki kişiden birinin farklı, daha zayıf bir statüde ve çok daha az maaşla çalıştırılması haksız, eşit ve etik olmayan bir uygulama görüntüsü vermektedir. Merkeziyetçilik ve bürokrasi. 16 genel müdürlük, çok sayıda müşavirlik ve daire başkanlıklarıyla dev bir yapıya sahip Milli Eğitim Bakanlığı, yürüttüğü faaliyetler ve karar alma süreçleri açısından oldukça merkeziyetçi bir görünüm arz etmektedir. Okul yönetimleri gerek personel, gerekse bütçe yönünden merkez örgütüne aşırı derecede bağımlıdır. Milli Eğitime bağlı 45.969 Örgün Eğitim Kurumu ve 13.013 Yaygın Eğitim Kurumu vardır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu kadar çok sayıda kurumu sadece mevzuata uygunluk açısından denetlemesi bile teknik olarak imkansızdır. Zaten teftiş ve denetlemeler genellikle mevzuata uygunluk bakımından yapılmakta. Eğitim kalitesini artırmaya dönük bir değerlendirme söz konusu olmamaktadır. Türkiye'deki genel kamu reformu ihtiyacına paralel olarak milli eğitimin örgütlenmesinde de yerelleşmeye gidilmesi ve daha az merkeziyetçi bir yapının esas alınması gerektiği konusunda önemli bir uzlaşı vardır. Eğitimde yeniden yapılanma, merkezde toplanmış olan yetkilerin ve sorumlulukların Milli Eğitim Bakanlığı merkez örgütü ile yerel yönetimler ve okul arasında dağıtılmasını gerekli kılmaktadır. Bürokrasi Türkiye'de eğitim sisteminin omurgasını teşkil eder. Ulusal kuruluşların diğerlerinde olduğu gibi bu yapıda merkezi bir örgütlenme gösterir. Tüm yetkileri merkezde toplayan bir eğitim bürokrasisinden söz edilebilir. Bu yapının vizyon ve manevra alanı da siyasal iktidarların tasarrufu ve denetimindedir. Bürokrasi meslekten gelen kadrolarla doldurulmasına rağmen eğitimdeki bu başat tasarruf hakkı her zaman nihai kararlarda etkili olmaktadır. Dolayısıyla siyasal etkilere açık olan bu yapı eğitimin her türlü etkenden uzak olarak kendi gerçek zemini ve hedefleri üzerinde yürümesini zorlaştırmaktadır. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın kısa süreli aralıklarla el değiştirmesi ve yeni hükümetlerle birlikte eskisinden farklı eğitim politikalarının izlenmesi eğitimde istikrarsızlığı beraberinde getirmiştir. Kendisinden beklenen hizmetleri asgari düzeyde yerine getirebilen oturmuş bir eğitim sistemine sahip olunmadığından her yeni gelen iktidar, Milli Eğitim Bakanı yani, bazı değişikliklere gitme gereği duymaktadır. Buradaki asıl sorun, milli eğitim sisteminin öteden beri çok sayıda değişikliğin velilere, öğretmenlere, öğrencilere ve diğer paydaşlara yeterince danışılmadan plansız ve programsız bir şekilde uygulandığı bir alan olmasıdır. Bu tür değişiklikler öğrenci ve velilerin yaşamlarını önemli ölçüde etkilemekte ve eğitimin asıl öznelerini karar verici konumundan uzaklaştırmaktadır. Oysa eğitim sürecinde planlanan değişimler hem aşağıdan hem yukarıdan yönetilmelidir. Değişimin aşağıdan başlaması temel koşul olmakla birlikte sistemi ve onun alt birimi olan okulların yaygınlığı ve işlevleri açısından bakıldığında hem merkezileşme hem de yerelleşme yaklaşımlarının tek başına işlevsel olmadıkları söylenebilir. Çünkü merkezileşme en sınırlı amaçlar dışında etkisiz ve uygun olmayan bir yolla program ve performansı standartlaştırmaya çalışmaktadır. Yerelleşme yaklaşımlarında ise okula dayalı ya da yerinden yönetim gibi yaklaşımlar sorunsaldır. Çünkü tek tek okullar değişimi yönetme kapasitesinden yoksundur veya başka bir ifadeyle denenen değişim uygulamalarının değerlendirilmesini yapma yeterliliğine sahip değildirler. Bu durumda yapılması gereken şey, yenileştirme çalışmalarının hem merkezi olarak yukarıdan aşağıya hem de paralel bir biçimde aşağıdan yukarıya doğru birlikte planlanıp yürütülmesidir. Bu yapılmadan yürütülen çalışmaların sonuç vermeme olasılığı yüksek görünmektedir. Ders kitapları. Ders kitapları müdahalenin ve eğitim dışı tasarrufun en açık örneğidir. Değişim kültürü eğitimde öğrenciyi merkeze almaktadır. Ders kitaplarının bireyde bu yolda gelişmeyi teşvik edeceği yerde tekrar ve ezberci yöntemlerle öğrenciyi bıktırmaktadır. Genel olarak eğitim sistemimizde ezbercilik egemendir. Geçer not alma kaygısıyla ezberlenen bilgi kalıcı olmamakta. Kısa bir süre sonra hafızadan silinmektedir. Sistem öğrencilere çok sayıda bilgiyi ezberletmek yerine az fakat işlevsel bilgiyi özümsetmelidir. Amaç bilgi yüklemek değil, bilgiye ulaşmanın yollarını ve kazanılan bilginin yaratıcı bir biçimde nasıl kullanılacağını öğretmek olmalıdır. Zorunlu öğretimin süresinin arttırılmasının yanı sıra 2005-2006 öğretim yılından başlayarak ilköğretim okullarında yapılandırmacılık adı altında yeni bir öğretim programının uygulanmasına gidilmiştir. Hazırlanan bu öğretim programı Milli Eğitim Bakanı tarafından analitik düşünen, neden-sonuç ilişkisi içinde sorgulayan, yaşadığı yüzyılı kavrayarak sorunlara çözüm üretebilen, hem yerel hem de evrensel değerleri özümsemiş, bireyler yetiştirmeyi sağlayacak ögelerin temel taşlarından biri olarak gösterilmektedir. Buna karşın bu program, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal yapısına uygun olarak hazırlanmadığı, serbest piyasanın yarattığı özelleştirme politikalarının ürünü olduğu, yeterince altyapısı oluşturulmadan ve yeterince deneme yapılmadan yukarıdan alınan kararlarla uygulamaya konulduğu yönünde eleştirilmektedir. Dershaneler ve sınav odaklı eğitim. Bugün eğitim sistemi içerisinde resmi öğretimin yanında resmi olmayan ikinci bir öğretim ağı oluşmuştur. Gölge eğitim diye adlandırılan bu yapılanma neredeyse sınavlarda başarılı olmanın bir koşulu durumuna getirilmiştir. Öğrenciler arasında dershaneye gidilmezse sınavlarda başarılı olunamayacağına dair güçlü bir inanç oluşturulmuştur. Bu inanç, öğrencilerin sınavların birkaç yıl öncesinden başlayarak dershanelere taşınmasına neden olmaktadır. Bu durum, okulda yapılan eğitimin anlamsızlaşmasına ve dikkate alınmamasına, hatta varlığının sorgulanmasına neden olmaktadır. Okul sisteminde yer alan ancak üniversiteye giriş sınavındaki sorularda kapsanmayan bazı dersler öğrenciler tarafından gereksiz, en azından ertelenebilir nitelikte görülmektedir. Öte yandan derslerin de sınava yönelik ve test tekniğine dayalı bir şekilde işlenmesi istenmektedir. Dershanelerin işlevinin artması zaman içerisinde lise eğitiminin işlevsizleşmesine, eğitimin giderek kamusal alanın ve okulun dışında gerçekleşmesine, bazı siyasi çevrelerin kendi özel okullarını kurmaları gibi kendi dershanelerini de kurmalarına yol açmaktadır. Dershanelerin fırsat eşitsizliği doğurduğundan ziyade zaten var olan eşitsizliklerin dershaneler yoluyla yeniden üretilmesinden bahsedilebilir. Dershaneler ücretsiz olmadıkları için herkese hizmet sunmamaktadır. Bununla birlikte yaygın olmaları ve özellikle özel okullara ve derslere kıyasla ucuz olmaları dershaneleri yoksul ve orta gelirli kesim için bir umut kapısı kılmaktadır. Dershaneler sınav sistemine yönelik bilginin ve sınavda başarılı olmaya dönük teknik becerilerin alınıp satıldığı kurumlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum eğitimi herkesin ekonomik gücü oranında satın alabileceği bir ayrıcalığa dönüştürmekte ve parası olanlara yarışmada avantajlı bir konum sağlamaktadır. Son zamanlarda yapılmış bir araştırmaya göre 4193'e ulaşan dershane sayısı genel lise sayısını geçmiş. Ortaöğretim ve yüksek öğretime giriş sınavları için yapılan harcamalar ise 16 milyar TL civarındadır. 1970'lerin sonlarında sayısı 200'den az olan dershaneler 2008-2009 öğretim yılı itibariyle 4000'in üzerine çıkarken sektör inanılmaz bir ciroya ulaşmıştır. Bu eğitim piyasasında fiyatını ödeyebilen bilişsel kapasitesi ve hazır bulunuşluk düzeyleri birbirine benzeyen az sayıda öğrencinin bir araya geldiği sınıflarda özel öğretmenlerden dersler alarak sınavlara hazırlanmaktadır. Eğitimin veya bilginin bu şekilde dershaneler aracılığı ile alınıp satılması mevcut eşitsizlikleri artırmaktadır. Ayrıca dershanelerin öğrencide yarattığı en ağır tahribatlardan biri de eğitim imgesinin öğrenci zihnindeki dönüşümüdür. Dershanelerde sınavlara hazırlanan ve test tekniğini öğrenen öğrenciler aynı zamanda eğitimin işlevsel bir şey olduğunu, meslek kazanmak amacıyla katlanılması gereken zorunlu bir süreç olduğunu ve alınıp satılabileceğini öğrenmektedir. Türkiye'de eğitime ayrılan kaynakların milli gelire oranının %7'ye ulaştığı hesaplanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin 2005 yılında oranının %3,07 olduğu dikkate alındığında halkın dershanelere ve özel derslere ne kadar çok para aktardığı kestirilebilir. 2003 yılında yapılan bir araştırmada ilk ve orta öğretimde devletin eğitime harcadığı paranın yaklaşık 2,5 katını öğrenci velilerinin harcadıkları saptanmıştır. Orta öğretim ve üniversiteye giriş sınavı uygulamalarının tamamı öğrencileri çok erken yaşta rekabet etmeye zorlayarak, onlara oyun zamanı bırakmayarak psikolojilerini ve kişilik gelişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Tablo, eğitim öğretim yıllarına göre Türkiye'de toplam özel dershane sayısı 1999-2000 yılı 1808 dershane, 2000-2001 yılı 1920 dershane, 2001-2002 yılı 2122 dershane, 2002-2003 yılı 2568 dershane, 2003-2004 yılı 2984 dershane, 2004-2005 yılı 3570 dershane, 2005-2006 yılı 3986 dershane, 2006-2007 yılı 4031 dershane, 2007-2008 yılı 4262 dershane, 2009-2010 yılı 4193 dershane.